Hezekiel kitabının 7. bölümüne geldik. 7. bölüm tüm İsrail diyarına karşı olan iki yargı mesajının ikincisini içerir. 5. bölüme kadar Yeruşalim'i ilgilendiren Hezekiel'in mesajları şimdi tüm diyarı ilgilendirmeye başlar. Yeruşalim daha mahvolmamıştır. Orada oturanların çoğu diyardan gitmiş olmasına karşın halen orada kalanlar vardır. Ancak başlarına gelenler Tanrı'ya dönmelerine neden olmadı. Yeruşalim'in nihai sonuyla ilgili peygamberliğe geliyoruz. Hezekiel 7. bölüm 1. ayette Rab bana şöyle seslendi diyor. Hezekiel Tanrı'nın söylediklerini İsrail halkına iletiyor. 6. bölümde verilen ilk mesaj aynı sözcüklerle başlar. Ey insanoğlu! Egemen Rab İsrail ülkesine şöyle diyor. Son yaklaştı. Ülkenin dört köşesinin sonu geldi. Hezekiel 7. bölüm ayet 2. Diyarın üzerine yargı gelecekti ve bu tabii ki diyarın halkını da içerecekti. Tanrı'nın sözünde İsrail diyarı ile İsrail ulusu daima birlikte görülür. Hezekiel'in bu mesajdaki peygamberliğine yeni bir öğe eklenir. Bu, diyarın ve Yeruşalim'in nihai sonuyla ilgili peygamberliktir. Son göçler olacak ve kent yıkılacaktır. Tanrı Hezekiel aracılığıyla yargısını sürdürüyor ve 7. bölüm 3. ayette senin de sonun geldi diyor. Senin üzerine öfkemi yağdıracağım. Yaptıklarına göre seni yargılayacak, bütün iğrenç uygulamalarının karşılığını vereceğim. Bu mesaj İbranice'nin şahane şiirselliğindedir ve ben de bu bölümü bir uzmanın yani kutsal kitap yorumcusunun çevresinden bazı alıntılarla yapacağım. Bunu şiirsel bir biçimde çevirmiştir. 1-3 ayetler arasındaki çevresi şöyledir bu uzman kişinin. Ve sen Ademoğlu diyen Yahve'nin sözü bana geldi ve İsrail diyarına şöyle dedi. Son geliyor son, diyarın dört bir köşesine, şimdi geliyor son üzerine ve göndereceğim öfkemi üzerine ve yollarına göre yargılayacağım seni ve bütün kötü işlerini getireceğim üzerine. Tanrı İsrail'e yollarına göre seni yargılayacağım diyor. Yargı ya da ceza suçu uygun olacaktır. Kendimize şunları sormamız gerekir. Tanrı için tanık olunduğunu açıklayıp da sahtekarlık etmek ne kadar ciddi bir durum yaratır? Bir kilise üyesi olup da kurtulmamış olmak ne kadar ciddi bir durum yaratır? Bu bizi önemli bir konuya getirir. Birkaç kere de söylediğim gibi Afrika'nın en karanlık köşesinde bir hotonto olmayı ve bir puta tapmayı kilisede oturup da Rab-i İsa Mesih'i kurtarıcım olarak tanımadan bir Hristiyan olduğumu söylemeye tercih ederim. Tanrı'nın hotontoya ne yapacağını sizinle tartışmayacağım. Ya da Rab'den hiç duymayan birisine ne yapacağını sizinle tartışmayacağım. Rabbin onun için kendi planı vardır. Şimdi gerçekten kurtulmamış olan kilise üyeler hakkında konuşacağım. Bu günümüzde Hezekiel'in konuştuğu konuya denk düşen bir konudur. Hezekiel böyle bir adamın sorumluluğunun büyük olduğunu söylüyor. Çünkü Tanrı'nın sözünü işitmiş ve sırtını bu söze dönmüştür. Size temin ederim ki ne kadar çok işitirse sorumluluğu da o kadar büyük olacaktır. Sana acımayacak, seni esirgemeyeceğim. Yaptıklarının ve sendeki iğrenç uygulamaların karşılığını vereceğim. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Egemen Rab şöyle diyor. Yıkım, işte duyulmamış bir yıkım geliyor. Sonun geldi, evet sonun geldi. Sana karşı uyanıyor, işte geliyor. Ey ülkede yaşayan halk, yıkıma uğrayacaksın. Yıkım zamanı yaklaştı, gün yakın. Dağların üzerinden sevinç sesi yerine kargaşa sesi geliyor. Çok yakında karanlığımı üzerine boşaltacak, sana duyduğum öfkeyi üzerine dökeceğim. Yaptıklarına göre seni yargılayacak, bütün iğrenç uygulamalarının karşılığını vereceğim. Sana acımayacak, seni esirgemeyeceğim. yaptıklarının ve sendeki iğrenç uygulamaların karşılığını vereceğim. O zaman seni cezalandıranın ben Rab olduğumu anlayacaksın diyor Tanrı Hezekiel aracılığıyla Hezekiel 7. bölüm 4-9 ayetler arasında. Burada yine o uzman yorumcunun bu ayetlerle ilgili çevirisinden alıntı yapacağım. Ve gözüm esirgemeyecek seni, acımayacağım da. Ancak kendi yollarını getireceğim üzerine. Ve mekruh şeylerin içinde olacak ve bileceksiniz ki ben Rabbim. Böyle diyor Rab Yahve. Kötülük, bir kötülük işte geliyor. Bir son geldi, o son geldi. Uyanıyor sana karşı işte geliyor. Memlekette oturan sonun geldi, vakit geldi, gün yakın. Karışıklık günü. Dağlar üzerinde sevinçle bağırış günü değil. Şimdi dökeceğim kızgınlığımı üzerine ve sana karşı öfkemi sonuna erdireceğim. Yargılayacağım seni yollarına göre ve getireceğim bütün mekruh işlerini üzerine. Esirgemeyecek gözüm, acımayacağım da. Yapacağım sana kendi yollarına göre ve mekruh şeylerin içinde olacaklar. Ve bileceksiniz ki ben Rab, ben vuruyorum. Bu değerli dostum kutsal yazıların müthiş metinlerinden biridir ve öyle sanıyorum ki bununla uğraşanların sayısı da pek fazla değildir. Batı dünyasında kilise üyelerinin çoğu bu metni bilmez bile. Kimi bu eski antlaşma dönemine aittir ve bu da fark yaratır diyebilir. Dostum, Hezekiel'in dili vahiy kitabının diliyle Rab İsa'nın Matta 25'teki sözleriyle kıyaslandığı zaman çok yumuşak kalır. Hezekiel'in buradaki sözleri yeni antlaşmadaki birçok metinle kıyaslandığında daha dikkatlidir. Yeni antlaşmanın tanrısı eski antlaşmanın tanrısı ile aynı kişidir, ayrım yoktur ve günahı her çağda cezalandıracaktır. Yani eski antlaşmanın tanrısı şeriat tanrısı diyor bazıları, yeni antlaşmanın tanrısı sevgi tanrısıdır. Hayır, Tanrı her zaman aynı tanrıdır, kutsaldır, sevgidir, merhamet doludur, inayet doludur. Günahı yargılayan bir Rab'dir. Hitler Almanya'sında 6 milyon Yahudinin başına gelenlerden dolayı Tanrı'yı bertaraf etmek isteyen bir bayanla, Yahudi bir bayanla tanışmıştım. Söylemek istediğim, bunun bugün Tanrı'nın topluluğuna bir uyarı olması gerektiğidir. Tanrı yargılayacak mı? Evet, yargılayacaktır. Elçi Pavlos şu sözleri boşuna söylememiştir. Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Bugün Batı dünyasında kilisecilik oynayanlar vardır. Bağlılıklarından ve adanmışlıklarından söz ederler ama İsa Mesih'e tam bir bağlılıkları yoktur. Zamanın üzücü olayı budur. Sorun yeteri kadar kilise üyesi olmaması değildir. Sorun içten olmayan imanlıların sayısının fazla olmamasıdır. Bakın birkaç kere söyledim. 80 milyon aşkın Almanya'daki gerçek anlamda imanlıların sayısı %2 ile 5 arasındadır. Ama Almanya bir Hristiyan ülke olarak bilinir. Ama imanlılar, gerçek anlamda Hristiyan olanlar sadece %2 ile 5 arasıdır. Yıllar önce şu beyanatı veren büyük bir vaiz vardı. Soğuk bir kilise üyesi Mesih'in davasına hakaret eden 20'den fazla ateistten daha çok acıtır. Hezekiel'in mesajı onun zamanında popüler değildi. Şimdi de değil. İşte o gün, gün yaklaştı, yıkım hazır. Değnek çiçeklendi, gurur tomurcuklandı. Zorbalık ayaklanıp kötülüğün sopası oldu. Halktan, o kalabalıktan kimse kalmayacak. Mallarından, görkemlerinden bir şey kalmayacak. Son yaklaştı, gün geldi. Alıcı sevinmesin, satıcı üzülmesin. Çünkü öfkem bütün halkın üzerine yağacak. Satıcı yaşadığı sürece sattığını geri alamayacak. Çünkü herkesi ilgilendiren bu görüm değiştirilmeyecek. işlediği günahlar yüzünden kimse canını koruyamayacak. Borazan çalındı. Herkes hazır ama kimse savaşa gitmeyecek. Çünkü öfken bütün halkın üzerindedir diyor Hezekiel 7. bölüm 10-14 ayetler arasında. Yine o ünlü vaizin, o ünlü tanrı bilim adamının çevirisini size okuyayım. İşte o gün, işte geliyor, sonun yaklaşıyor. Değnek çiçeklendi, gurur filizlendi. Zorbalık ayaklanıp kötülüğün sopası oldu. Onlardan ve onların kalabalığından kimse kalmayacak. Ne mallarından ne de yüceliklerinden bir şey kalacak. Vakit geldi, gün yaklaşıyor. Satın alan sevinmesin, satan da yas tutmasın. Çünkü bütün kalabalığın üzerinde gaz var. Çünkü hayatta kalsalar bile satan satılan şeye dönmeyecek. Çünkü görün bütün topluluk içindir. Kimse dönmeyecek. Ve kimse hayatının fesadı ile kuvvetlenmeyecek. Boru çaldılar, her şeyi hazırladılar. Fakat kimse savaşa gitmiyor. Çünkü gazabım bütün kalabalığın üzerindedir. Evet değerli dostum, bu insanları belirleyen şey onların bir grup protestocu olmalarıydı. Savaşa karşıydılar ve de savaşa gitmeyeceklerdi. Doğru olanı desteklemeyi reddettiler. Dostum, yargı geldi ve düşman geldiğinde de savaş karşıtı olmayla ilgili saçma düşünceleri yoktu. Bugün savaş karşıtı olma çağıdır ama barış çağı değildir dedi biri. Bugün insanların savaştan yorulduğu, bıktığı doğrudur. Ancak insan yüreğinde fesat olduğu sürece Tanrı kötülere huzur, barış yoktur diyecektir. Yeşaya bu gerçeği peygamberliğinde 3 kez yinelemiştir. Gümüşlerini sokağa atacaklar. Altınları kirli sayılacak. Rabbin öfkesini boşalttığı gün onları ne altınları ne gümüşleri kurtarabilir. Bunlarla ne açlıklarını giderebilir ne karınlarını doyurabilirler. Altın ve gümüş onları suça sürükledi. 19. ayet. İşte yine bu ünlü yorumcunun çevirisi. Gümüşlerini sokaklara atacaklar ve altınları murdar şey sayılacak. Rabbin gazap gününde gümüşleri ve altınları onları kurtaramayacak. Canlarını doyuramayacak, karınlarını da doyuramayacak. Çünkü onların fesatları tökez oldu. Amerika ya da Avrupa'da sık sık yaşamın sorunlarını dolar ya da euro'nun çözeceğini sandılar. Barış uğruna dünyanın her yerinde milyarlarca dolar harcanmaktadır. Cepte dolar olması ya da euro olması rahatlıktır ama yaşamın sorunlarını çözemeyecektir. İşte burada korunmaları için servet biriktiren İsrail halkına Tanrı'nın söylediği budur. Servetleri onları korumadı. Mücevherlerinin güzelliğiyle gururlanırlardı. İğrenç, tiksindirici putlarını bunlardan yaptılar. Bu yüzden mücevherlerini kirli bir nesneye çevireceğim. Hepsini yağma mal olarak yabancı uluslara, ganimet olarak dünyadaki kötülere vereceğim. Onları kirletecekler. Yüzümü onlardan çevireceğim. Değerli tapınağımı kirletecekler. Zorbalar içeri girip orayı kirleteceklerdir. Evet, süsünün güzelliği de onu gurura soktu. Mekruh ve menfur putlarını ondan yaptılar. Ve onu yağma etsinler diye, yabancıların eline ve çapul etsinler diye, dünyanın kötülüklerinin eline vereceğim. Yüzümü onlardan çevireceğim ve gizli makamımı bozacaklar. Ve ona hırsızlar girecek ve onu bozacaklar diyor Hezekiel 7:20-22 ayetlerde. Bu Tanrı'nın yargısının saygı ifade eden bir betimidir. Daha da saygı ifade eden bir şey okumak isterseniz, Babil'in yok edilişini betimleyen Vahiy kitabının 18 ve 19. bölümlerini okuyun. İnsanların büyük işlere ve borsaya güvendikleri günden bahseder. Takım elbiseli kişilerin işlerde başarılı oldukları ve hükümetin her şeyin yolunda gittiğine dair teminat verdiği gündür. Ancak her şey yolunda gitmiyordu ve onları kurtarmadı. Kurtuluşa ihtiyaçları olduklarında bu şeyler onları kurtarmadı. Kendinize zincirler hazırlayın, ülkede kan akıtılıyor. Kent zorbalıkla doldu. Ulusların en kötülerini buraya getireceğim, evlerinizi mülk edinecekler. Güçlülerin gururuna son vereceğim, kutsal yerleri kirletecekler. Başka çeviride, zinciri yap çünkü memleket kanlı suçlarla dolu ve şehir zorbalıkla dolu diyor. Ulusların en kötülerini getireceğim ve onların evlerini mülk edinecekler. Güçlülerin kibirini sona erdireceğim ve kutsal yerleri bozacaklar. Yeremya 7, 23-24 ayetleri. Ülkede kan akıtılıyor, kent zorbalıkla dolu. Bu sözler günümüzü ne kadar doğru anlatıyor değil mi? Bu nedenle ulusların en kötülerini buraya getireceğim diyor. Evlerinizi mülk edinecekler. Bugün bir ülkenin başka bir ülke tarafından yok edilmesine Tanrı'nın asla izin vermeyeceğine inananlar var. Bu düşünce nereden geliyor? Tanrı putperest bir ulus olan Babil'in kendi halkını yok etmesine izin verdi. Bir süper güç olan Amerika düşebilir mi? İnsanlar şöyle diyebilir, hayır bu olmaz. Bu ulus müjdeciler gönderiyor, iyi ve hoş insanlardır, dünyanın bekçiliğini yapıyor. Dostum, Amerika'nın sokaklarında gezmek hiç de güvenli değildir. Şiddet var, suç var, adaletsizlik var, haksızlık var. Bir ulus yasalara uymadıkça Tanrı onları bereketleyemez. Belki şu anda öyle görünebilir ama Tanrı eninde sonunda yargısını getirecek. Birçok iyi şeyler Amerika'dan çıkıyor, bu da doğru ama kötü şeyler de oradan çıkıyor. Amacım onu bunu kötülemek değil, ancak şunu göstermek istiyorum ki kim olursa olsun, hangi ulus olursa olsun, günah içerisinde yaşarsa, Tanrı'nın sevgi ve doğruluk ilkelerinden uzaklaşırsa, o insanın ya da ulusun üzerine eninde sonunda Tanrı'nın yargısı gelecektir. Gördüğünüz gibi insanlar Hezekiel'in mesajını okumaktan hoşlanmıyorlar. Yuhanna 14. bölümü okumayı tercih ediyorlar. Beni yanlış anlamayın. Ben de Yuhanna 14. bölümü okumayı seviyorum. Yeni Antlaşmayı okumayı seviyorum ama Hezekiel 7'nin de kutsal kitapta olduğunu hatırlamalıyız. Bir bölümün başka bir bölümden daha önemli olduğunu düşünmek büyük bir hatadır. En azından Hezekiel 7. bölüme eşit zamanı vermemiz, yani ona zaman ayırmamız ve onun davasını sunmasına izin vermemiz gerekir.